Podcast başlıyor.
Merhaba arkadaşlar. Podcast'in yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Yanımda her zaman olduğu gibi Selman ve Mehmet var. Bugün sizler için çok güzel bir bölüm hazırladık. Öncelikle arkadaşlarıma döneyim. Selman, nasılsın?
Merhabalar Burhan, iyiyim. Korona, evdeyiz. Keyifler yerinde. Sen nasılsın?
İyi güzel. Mehmet, sen nasılsın?
İyiyim ben de kardeşim. Yanında olmasak da yanında olmaya çalışıyoruz. İşte bugün artık yeni bir konsept deniyoruz. Remote şekilde çalışacağız hepimiz için uzaktan.
Evet.
İyiyiz. İşte hayatta kalmaya çalışıyoruz. Sen nasılsın?
Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Evet, bunu belirtelim bu arada. Değişik bir format deniyoruz bugün. Fiziksel olarak beraber değiliz ve ses kaydı birazcık daha, yani eskisinden biraz daha kötü olabilir. Onun için affınızı diliyoruz. Neyse, evet. Bugün neyi konuşacağız? Bugün şeyi konuşalım istiyoruz. Ya yani herkesin şu an malum gündeminde olan bir şey. Evden çalışıyor herkes. Uzaktan mı çalışma denir artık? Evden mi çalışma denir? Bu yüzden evden çalışırken neler yapılabilir? Hani nasıl daha efektif olabiliriz gibi bir istişare yapacağız, konuşacağız. Sizin için tabii kendi şeylerimiz var, kendi tecrübelerimiz ve ayrıyeten de biraz araştırmalar yaptık. Hani avantajlar, dezavantajları neler bu durumun?
Var evet, yalnızca bizim için değil diyorsun. Diğer insanların da yaşadığı genel problemleri araştırdık.
Evet evet, tabii ki de. Ve var olan dezavantajları nasıl elimine edebiliriz? Bu konularda konuşacağız. Şimdi avantajlar neler peki mesela? Sizin aklınızda olan neler var mesela arkadaşlar? Size sorayım.
Uzaktan çalışmak, ben şöyle aslında şöyle bir giriş yapmış olayım. Bu olaylar olana kadar bir gün iki gün ben evden çalışmaya devam ediyordum. Yeni bir yere taşındıktan sonra 3-5 aydır her gün 2-3 saat yoldan kazanma durumu vardı. Şimdi o 5 güne çıktı. Fakat evdeki düzenim oturduğu için uzaktan çalışma konusunda aslında önceki Uber'de 4. senem ilk 1-2 senede aynı şekilde San Francisco şehir merkezine taşınmadan önce de uzaktan çalışıyordum. Biraz ben hazırlıklı yakalandığımı düşünüyorum. Benim keyfim yerinde. Mehmet, sen ne düşünüyorsun? Senin için değişiklik nasıl oldu?
Benim için de çok bir değişiklik olmadı. Ben de ayda 1-2 kez evden çalışıyordum. Ama zaten şirkete de yakın yaşadığım için, yakın dediğimde yarım saat arabayla. Yani çok bir şeyini, yokluğunu hissetmiyordum. Yani bir farklılık olarak hissetmiyordum. Zaten şu anda da takımda da kendim tekmişim gibi çalıştığım için böyle bir başka bir takımda olsaydım, böyle 5-6 kişilik bir takımda olsaydım fark ederdim de. Zaten benim takımım da remote çalıştığı için benim için çok bir değişiklik olmadı. Sadece işte günlük hayattaki ne haber, nasılsın sohbetlerini biraz özledim. Onun dışında evden çıkıp başka yere lokasyon değiştirmek, onun da çok aslında güzel bir değeri varmış, onu fark ettim.
Evet, evet, onları yavaş yavaş değineceğiz. Evet, tabii ki de. Dediğiniz gibi bir sürü şeyler var, yani etkenler var, değişen şeyler hayatımızda. Selman gibi bazı insanlar zaten hazırlıklıydı bu durumu. Onlar için gerçi dediği gibi çok değişiklik olmamıştı.
Selman, ne yaptın? Ön mü gördün? Ne yaptın?
Ben herhalde uzak. Sizler iş yerlerinize biraz daha yakındınız, evet, değil mi? Yani evet, geçtiğimiz 3-5 senedir. Benim için durum öyle değildi. Herhalde o biraz beni bu tür durumlara hazırladı.
Aynen. Güzel benim olmuş. Mesela ben yürüyerek gidiyordum işe. 15-20 dakikada işe yürüme mesafesiydi benim iş yeri. O yüzden evden neredeyse hiç çalışmıyordum yani. Ki açıkçası yani evden çalışmayı çok seven biri de değildim.
O zaman da ideal olmuyor değil mi? O kadar yakınsan iş yerine gidip çalışmak istiyorsun. Yemek var.
Yemek
işte,
var aynen.
Ortam, bir sosyal var, ortam var.
Monitörüm falan var. Güzel bir masam var. İstemiyorsun. Düzenim var. Şimdi tabii şeyden bahsedelim mesela. Avantajları biz bir liste hazırladık. Hani avantajlar diye.
Tam bir mühendis kafasında olmuş ama olsun.
Tam bir mühendis kafasında. Ya en çok avantaj olduğunu düşündüğümüz ve en çok dezavantaj olduğunu düşündüğümüz noktalar bunlar. Birincisi evden işe gidiş, yani trafik, değil mi? Avantajlardan biri. Özellikle İstanbul gibi bir yerdeyseniz. Evet. İstanbul'da çalışan biri olarak, daha önce çalışan biri olarak biliyorum.
Ben de o günleri hatırlıyorum Burhan. Belki sen de hatırlarsın. Aynen. Daha işe giderken yorulup enerjim bitiyor. Kapıdan giriyorsun sanki gün yarılanmış.
Ben de evet diyorum da hiçbir aynen fikrim öyle yok, sadece sizden biliyorum yani.
Tahmin edebilirsindir. Evet.
İstanbul tabii hayat mücadelesi.
İşe, öyle ya.
İşe
kesinlikle
her gün vardığın zaman oturup bir şükrediyorsun tabii.
Sizin mesela işe gelişiniz geldik, ne kadar uzun sürüyordu tahmini?
Ben bir ara Anadolu yakasında oturup Avrupa'ya gidiyordum. Hı-hı. 1,5 saati falan buluyordum.
Tek yön.
Tabii.
Oo.
Biz de üniversite zamanı Burhan aynı şirkette beraber stajyer olarak çalıştık. 2 saat sürüyordu herhalde.
Aynen,
değil mi?
Evet. Çünkü o zaman tek yön, Avrupa'nın en ayakta şeyinden Anadolu'ya gidiyorduk.
En önemli. Altıda falan kalkıyordunuz sanırım.
Öyle zamanlardı ya, zordu.
Çok zordu, şimdi şükrediyoruz. İşte şimdi bu trafiğin vermiş olduğu bir stres var insanlara, değil mi? Hı-hı.
Yani evet, kesinlikle.
Bu stres olmayınca işte insanlar biraz daha mutlu oluyor. Şeyi görebiliyorsun, insanlar için nasıl bir yararı olduğunu görüyorsunuz yani.
Evet.
Trafiğe, yalnız öte yandan biraz dolaylı olarak aslında bunun iş yerlerine de bir faydası var düşündüğün zaman.
Ne
neden? Çünkü çalışan adam trafik stresini çekmediği zaman, değil mi? Yatağından kalkıp
verimliliği
masasına
artıyor,
evet, verimliliği
mu
artıyor. Daha fresh, değil mi? Yani
daha sohbet ediyor. Gibi. O da işveren kişi olarak düşünürsek
olabilir,
o da altında
aslında
bir art olarak düşünülebilir yani.
Ben şundan bahsediyorum. Yani trafiği, o trafik deneyimini yaşamamış olmanın faydasından bahsediyorum. Hı-hı. Ve burada şimdi trafiğe girdiğin zaman birincisi, eğer şirket karşılamıyorsa mesela şeyleri, yol masrafını örneğin mesela, değil mi?
Evet.
Birincisi paradan birazcık şey kurtarıyorsun.
Tabii.
Para harcamıyorsun.
Para artı stres. Dediğin gibi.
Aylık 300-500 dolar ya da TL neyse.
Evet, orada bir save ediyorsun para, değil mi? Onun evet. ötesinde ne var? Trafikte geçirdiğin zaman zaman kaybı yani. Bir şey de yapamıyorsun ki o zamanda.
Evet.
Kesinlikle.
Özellikle araba sürüyorsan
ya
mesela.
Bir şeyler yapıyor olabilir. Yani kitap okuma mesela. Sen çok kitap okuyorsun. Caltrain'le şehre giderken gelirken ben hatırlıyorum.
Aha.
Mümkün ama ya o enerjin artık böyle %1, hani bazen iPhone'da görüyorsun ya şarj azalıyor, evet. Böyle %1 öyle bir kıvama getiriyor seni commute, o yolculuk. Bilhassa gün dönüş uzun bir günse, bir de hani kışın mesela karanlık olmuş, böyle kötü bir şeyi var gerçekten.
Hayattan bezdiriyor yani, özellikle de her gün yaptığım bir şey ve neden bunu yapıyorum dediğim bir şeyse gerçekten hayattan
İnsanın
bezdiriyor.
İnsanın hayatı sorgulamaya
aynen, hani
böyle bir...
Acaba doğru
kötü bir şeye sokuyor.
Evet, bu işte...
Hem çalışan hem o zaman işverene de sen diyorsun ki bunun faydası var.
Tabii
ben
ki çünkü...
o açıdan çok bakmadım bu duruma. Aha. Bu şeyi konuşurken.
İşte düşündüğün
evet.
zaman herkesin böyle işte stressiz, değil mi? Fresh, böyle enerjik bir şekilde işe başladığını
düşünsene. Stressiz.
Yani.
Diyemiyorum çünkü hani herkesin hayat standartları farklı. Mesela çocuğun varsa veya işte benim
tabii
gibi köpeğin varsa.
Evet, o
hani
da ayrı bir konu.
Farklı
evet,
bir stresle
evet.
değiştirmişsin gibi
evet.
oluyor.
Olur olur. Evet, yani trafik stresi yok en azından, değil mi?
Evet, trafik stresi yok. Ondan
trafik stresinden kurtulmuş oluyorsun. Ama dediğin gibi o bahsettiğin hani çocuğun olması, evde evcil bir hayvanın olmasının getirmiş olduğu dezavantajlara, onlara değineceğiz. Şimdi ikinci avantajımız ise uzaktan çalışanların daha verimli olduğu düşünülüyor. Yapılan bir araştırma var. FlexJobs diye bir web sitesi var.
Hı hı.
Web sitesinin yaptığı araştırmaya göre
evet.
bir anket düzenlemişler. Ankete katılanın %65'i diyorlar ki bizim evden çalışmak bize daha göre daha verimli.
Benim fikrim ne biliyor musun? Yani o neden çoğunluk daha verimli oldum diyor. Şimdi sen bir çalışana daha çok para ister misin desen evet der. Değil mi? Yani çok çok bariz bir soru. Şimdi insanlar da tabii ki evden yol gitmeden işte televizyon izleyerek rahat bir şekilde çalışmak ister. Doğasında bir problem olduğunu düşünüyorum böyle anketlerin. O yüzden ben hiç güvenmiyorum.
Aynen.
Ben ama bana sorulsa ben yok derdim ama şimdi. Şimdi onu deneyimle...
Ama seninkiler çok, senin gibi diyecekler çok
aynen.
az.
Evet, şimdi
ben,
şeye bakmak
yani
lazım.
Sen outliersın bana kalırsa.
Olabilir. FlexJobs'ın soru sorduğu kişilerin şeyine, profiline bakmak lazım. Nasıl insanlar yani sürekli...
Aslında biraz daha şuna da bakabilirsin. Şirketin metrikleri olur. Mesela kaç tane pull request gönderilmiş mühendislerden o süreçte? Hani ne kadar bir yani gelir artışı sağlandı ürünlerde ya da böyle hani o metriklerle belki biraz daha bir sonuca ulaşmak mümkün olabilir. Yoksa evet. hani soru sorsan, anket doldurtsan hep problemli kaynaklar gibi geliyor bana.
Evet, sen ne düşünüyorsun Mehmet bu konuda?
Ben de aslında biraz daha böyle Selma'nın fikrine katılıyorum. Yani özellikle işe gitmekte sıkıntı yaşayan, işte sizin gibi eski zamanınızdaki gibi bir buçuk saat tek yön sırf işe gitmek için yola çıkan insanlar tabii ki de daha iyi çalışıyorum diyecek. Şu anda aslında alternatif olarak güzel bir zaman olabilir. Şimdi bir ay falan evden çalıştınız bazı şirketlerde.
Zorunlu değil
zaten
mi?
Zaten zorunlusunuz,
evet.
zorundasınız. Hani şimdi mesela ne düşünüyorsunuz? Onda bir artış, bir eksik olacak mı? Yine %65'lerde mi olacak? Yoksa bir anda %40'larda mı olacak? Hani fikir olarak çok güzeldi bence önceden evden çalışmak. Ama birçok insan için olmayabilir de yani. Mesela benim için ben mutluyum şu anda. Hani,
biz de anketimizi yapalım. Şimdi sen ne düşünüyorsun? Daha mı çok verimlisin, değil misin?
Daha çok verimliyim. Ama bir de şöyle bir durum var. Sonradan tekrar değineceğimiz konulardan biri. Daha fazla çalışmak durumunda kaldığımı hissediyorum. Hani...
Çünkü, o zaman şirket senden daha çok verim
hani
alıyor.
Akşam olmuş yani mesela evet şirket benden daha çok verim alıyor. Ondan %100 eminim. Hani akşam olmuş, herkes gitmeye başlamış, onu görüyorsun, havalar kararıyor, onu görüyorsun. Ama bilgisayarın başında işte ekrana bağlanmışsın evin içinde, evdesin. Evin içindeyken. Yani yardırıp gidiyorsun kodu yani.
Evet.
Tabiri caizse diyorum.
Yani o işte iş ve yaşam arasındaki dengeyi kuramamaktan ona değineceğiz aslında. Dezavantajın en büyüklerinden evet. biri. Ve onu nasıl engelleyebiliriz? O dengeyi nasıl kurabiliriz?
Ama sonuca bağlamak gerekirse ben şey olarak daha net pozitifim. En azından evde evin tadını çıkartabiliyoruz. Yani eşim burada,
köpeğim
burada.
Aynen, ben de
öyle
düşünüyorum. O yüzden verimli diyorum.
O yüzden
diyorum.
Daha verimliyim diye düşünüyorum. Overall yaşam standartlarıyla da karşılaştırırsak bence bu yaşam standartı yani dışarıya çıkma opsiyonumuz olsa çok daha güzel olacak diyeceğim.
Çok güzel olurdu. Evet.
Evet.
Sen yani senin o şeyini hissettim yani. Çok güzel olurdu dediğimde.
Özledim evet ya, dışarı gitmeyi özledim. Hı-hı. Geçen gün şirkette konuşurken şöyle bir muhabbet açıldı arkadaşlar arasında. Hı-hı. En çok neyi özlediniz falan diye bir soru soruldu. Benim düşündüm şimdi şey, basketbol oynamak falan var. Bir de şeyi özlemişim yani. Bir restorana gidip oturup yemek yemeyi özlemişim.
Onu zaten fark ettim. Hani biz bir buçuk
yani
aydır
büyük bir yeri
evde yapıyoruz
yani.
Yemeği, kafayı yiyeceğiz. Yani hani
aynen.
Bir limit olmalıydı yani bunda. Ama
evet.
ne yazık ki.
Ya sipariş verebilirsin. Yani biz verdik gerçi geçen gün. Yani vermeyelim bazı sınırlar
tabii. Şimdi DoorDash'te çalışıp da sipariş verebilirsin dersen.
Shameless plug.
Evet.
Ama yani şey, gidip hakikaten dining dedikleri yani bir yerde oturup yemek yemenin bir zevki varmış, onu özledim. Neyse ben şey yani verimli ama halen ben iş yerini tercih ederdim. Sırf verimden dolayı değil de daha yani sosyal bir insan olduğum için herhalde insanlara beraber olmayı, beraber çalışmayı daha çok seviyorum diye
düşünüyorum. Sen de o potansiyeli görüyorum böyle mutfağa gidip arkadaşlar ne haber nasıl gidiyor falan diye böyle konu başlatan bir potansiyeli görüyorum.
Işte, sürekli öyleyim.
Türkiye'de nasıldı peki full time çalışırken?
Bu sosyallik
aynen iş
fena
yerindeki.
Fena değil yani o kadar şeyler yani goy çalıştığımız goy. Ofisler bu kadar büyük değildi, daha küçük şey. Goy goy oluyordu, aşağı inip işte insanlarla çay mayı içiyorsun falan vardı yani, o da vardı. Burada da var. Burada
sen HPR'ları özlemişsindir şimdi.
HPR'lar var
aynen. Dersek daha şey evet. olur yani.
Bu arada anketin şeyi %65 dedin. Biz de %66 ile yakınlaştık.
Aynen. Doğruymuş anket. Ankette mesela neler şey. hangi nedenlerden dolayı insanlar daha verimli olduğunu düşünmüş. Ondan bahsedeyim isterseniz. Mesela insanlar şirket politikalarına girmedikleri için mutlu olduklarını söylemişler. Değil mi?
Şirket politikası derken?
Yani şu ofiste olduğu zaman ya bir siyaseti var ya orada hani çalışanlar arasında veya özellikle birazcık daha üst seviyedeysen değil mi? O tarz şeyler var. Veya mesela bazı şey demiş, iş yerinde bana fix bir ekipman veriyor mesela, değiştiremiyorum. Örnek mesela masan fix, mesela laptopun. Ha,
customize edemiyorsun.
Evde öyle kendi bunun gibi şeyler.
Lüks problemlermiş gerçekten.
Yani herkesin de imkanı yok şimdi. Evet. Herkes Selman gibi iki odalı evlerde yaşayamıyor tabii mesela.
Türkiye'de duyanlar şaşırır şimdi.
Bunlar ne fakirmiş ya diye böyle.
Bir oda iki, burada üç oda inanılmaz bir lüks.
Aynen.
Türkiye'de standart fakat burada.
Bir diğer avantaj da şey, yapılan yine araştırmalar uzaktan çalışanın daha sağlıklı olduğunu gösteriyor. Bir tahmininiz var mı? Neden İlginç. Daha sağlıklı olunabilir sizce?
Trafik. De bulunmadıkları için diye tahmin ederim. Özellikle
sağlıktan kazır,
İstanbul.
Vücut fiziksel, tabii mental sağlığı da var işin ama bildiğim
mental
fiziksel.
Mental anlayabiliyorum da fiziksel değil.
Fiziksel şöyle şimdi bir ofise girdiğiniz o var. Antrenmana gidecek vaktini kendin seçebiliyorsun. Evet. Öyle bir şey var değil mi?
Doğru.
Bir de ofiste bulunmanın vermiş olduğu, çünkü bir sürü insanla aynı yerdesin. Biri hasta olduğu zaman o diğeri seni hasta ediyor. Hmm. Ve bu yüzden devamsızlık sayısı azalıyor mesela bu yüzden.
Karın kaslarından bahsetmiyordun yani, anladım.
O da var, yok o da var. O da şöyle.
Kendi yani senenin daha uzun bir periyodunda hasta olmaksızın hayatına
devam edebiliyorsun.
Bunu
yoksa aynen. Çünkü grip olma şeyin çok artıyor mesela ofiste.
Kısacası şu andaki durumun
daha
kolaylaştırılmış hali. Daha basitleştirilmiş
evet.
hali yani.
Öyle ama şimdi evden şimdi dışarı çıkabildiğini düşün. Spor salonlarının açık olduğunu düşün. Kendi evet. şeyini ol, takvimi oluşturursun değil mi? İş yerindeyken öyle bir şansın
tabii
yok.
Tabii ki de.
Ama bizim işverenlerimiz de ben görüyorum benim takım arkadaşlarımdan günün ortasında 1-2 saat
yapanlar
spora gidenleri.
Ama işte hani sosyal bir norm, baskıdır evet. bir şeydir. Yapamazsın
doğru.
yani çok rahat değil. Yahoo gibi yerde çalışıyorsan belki.
Evet.
Onun dışında Selman eskiden şey yapardı. Gün ortasında değil mi spor salonunda?
Gün ortasında ya 2-3 saat spora, aynen. oyuna vakit.
Peki evden mesela ne yapıyorsun? Ben mesela geçen gün şey aldım mesela barfix şeyi aldım. Mesela canım
benim rezistans bandım vardı burada. Böyle esnek şeyler oluyor. Aynen. İyi ki onu seneler önce almışım, şimdi kullanıyorum. Çok iyi oldu.
Ben
o da güzel
Mehmet,
oluyor.
Sen ne yapıyorsun spor için?
Biz eve şey aldık, küçük bir tane böyle portatif treadmill aldık.
Oo, güzel. Yani, güzel.
Çok yer kaplamayacak. Onun bekliyoruz şu anda.
Ama hiç yapmadım.
Bir yandan da evet, daha olmayan bir şey yapamam sonuçta.
Hayır, daha sipariş
evet,
verdiniz.
Sipariş verdik, bu hafta gelecek belki. Bir yandan da işte Zaten benim kendi bir aplikasyonum var FutureCard diye. Oradan şu anda beta aşamasında olsa da kendime challenge gönderiyorum. Challenge'ın Türkçesi ne olur artık bilemem ama ne oluyor?
Challenge yarış. Kullanılıyor YouTuber'lar özellikle. Evet, challenge çok kullanılıyor.
Evet. Oradan kendime challenge gönderiyorum şimdilik. Öyle.
Güzel. Kendi kendini motive ediyorsun.
Aynen.
Şimdi bir diğer avantaj da aslında çevreye çok yararı var evden çalışmanın. Özellikle büyük kitlelerin evden çalıştığını düşündüğün zaman hava kirliliği önemli ölçüde azalıyor.
Trafikten kaynaklanan hava kirliliği değil mi?
Trafikten kaynaklanan genellikle evet. Çünkü mesela şöyle bir araştırma yapılmış. Full time çalışanlar haftanın yarısı evden çalışabiliyor olsaydı eğer trafikten yaklaşık 10 milyon araç çekilmiş gibi bir etkisi olurdu Amerika'da. Düşünsene 10 milyon aracın çekilmesi yani büyük bir başarı.
Fakat bu kadar insan evde elektrik, doğalgaz vesaire şimdi şeyleri de tüketimleri
ama
de artıyor.
Tüketiyordur onu. Ofise
ama gidip... ofiste 100 kişiyi ısıtmak ucuz olur ama herkes evinde birer ikişer koca alanları ısıtmak falan mesela farklı olur ama demek genel olarak
bir şey
pozitif
var.
Bir şey varmış.
Yani şeyi gördünüz mesela koronavirüsten dolayı Wuhan'da aslında Çin'in genelinde mesela havanın nasıl temizlendiğiyle ilgili şeyler vardı.
Evet.
Görseller vardı. Gördünüz mü?
Evet. Bazen insanlar İnanılmaz Çin'de yani. İlk defa mesela çocukluğunda o son 5 yılda doğmuş insan çocukluğunda ilk defa gökyüzünü görüyor falan diye haberler çıkmıştı. Düşünsene sürekli şey bulut sis var. Ve bu olaydan dolayı da bir hafta iki hafta hiçbir fabrika çalışamadı. İlk defa çocuklar gökyüzünü gördü yani ne kadar büyük bir şey. Aynen.
Onu ben şu biraz konu dağılsın da istemiyorum ama onu yalnızca öyle Çin'de o spesifik şey için değil de bizler de sen ben de günde doğal insanlar biraz iç içe olmaya biraz daha o hayatın koşuşturmacasından geri adım atıp biraz da hayatın bu tür şeylerin farkına varıyor gibi hissediyorum ama bilmiyorum belki tek ben miyim ya da sizlerin öyle şeyleri var mı? Genel olarak daha sağlıklı dünyaya biraz daha pozitif bir şey olduğuna ben de inanıyorum.
Evet hatta bazı haberler öyle bir spekülasyon da buluyor ki hani doğa ana kendisi yarattı bu virüsü ki kendini şey yapacak iyileştirecek vakti sağlasın tarzında. Haberler de okudum. Çok ilginç
şeye
şeyler var yani.
Bu tür şeyler hep vardı insanlık için değil mi virüs?
Evet.
Ya da işte
yani bu çapta
popülasyonu azaltıp.
1918'deki Amerika'da çıkan Spanish flu dedikleri.
Kaç kişi öldürmüş?
Yaklaşık 20 ile 30 bin arası insan ölüyor.
Bin.
Milyon, milyon.
Milyon.
Evet. 20 ile 30 milyon arası insan öldü. Dünya genelinde.
Çok fazla.
Evet, bu ölçüde. Tabii bu o kadar öldürmeyecek de umarız. Ama bu da büyük çapta yani şu ana kadar. Evet neyse konuyu çok dağıttık.
Evet.
Devam edelim. Bir diğer avantaj ise çalışanlara daha fazla otonomi vermesi. Daha fazla yani kendilerine özgü şekilde çalışabiliyor olmaları değil mi? Şimdi ofisteyseniz eğer mecburen bir çalışma şekliniz ne olursa olsun ofisin bir kültürü ve oradaki çalışanlardan etkileniyorsunuz değil mi?
Ama tabii ki de.
Evde olursanız eğer kendi saatinizi, kendi çalışma şeklinizi kendiniz belirliyorsunuz ve bu veriminizi artırabilir yani böyle bir avantajı var.
Peki iş otonomisinden kastın şey de var mı? Yani ben biraz daha bağımsız çalışabiliyorum.
Tabii.
Projeleri daha iyi yönetebiliyorum gibi şeyler mi? Yoksa sadece saatlerine mi karar veriyorsun kendinin? Biraz yani daha
saat var. Başka ne olabilir?
Şundan merak ettim. Şimdi interaksiyona girebileceğin insanlar yok. Acaba mühendisler, çalışanlar kendi biraz daha inisiyatif alır oldu. Çünkü her şeye böyle yüz yüze kolay dönüyorsun, soruyorsun. Şimdi mail atamıyorsun. Sürekli chatten yazamıyorsun. Acaba inisiyatif almaya başladı da insanlar daha otonom, işte kendi kendine karar verip yönetebildiği şeyler mi oluştu?
Ondan ziyade ben hani
İnisiyatiften
mesela ofis ortamı...
İnisiyatif mi yoksa böyle...
Ya bir business diyelim bir fikir feature üzerinde çalışıyorsun. Şimdi kim designer'a soracak vesaire yerine ben biraz da kendimce diyorum ki ya bu kullanıcı açısından daha iyi olur böyle yapayım. Her bir küçük şeyi soramıyorsun yanında ofiste aynı ortamda değilsin. İşte evet. Biraz daha bir mental bir bariyer var ya o insana ulaşma konusunda. Evet, o biraz inisiyatif almaya yetiyor.
Evet. Ama şey gibi sanki hani o adamın inisiyatif alma şeyini arttırmak için adamı evden çalıştırmak
değil.
Zorlamazsın gibi.
Evet,
herkese de o yetenek yok. Hani çok kötü etkileyebilirsin insanları.
Ben de onu diyecektim.
Otonomiden evet. Biz burada kastımız hani insanların mesela home office'te istediği sessiz bir yere çalışabilir. Mesela onu seviyordur. Evet, mesela bazısı gidip şeyde mesela Starbucks'a oturup işte kahve mesela müzik açıyordur adam kendi şeyine göre evinde. Bu tarz şeyler hani birazcık da.
Anladım. Mantıklı.
Evet.
Evet avantajlarımız bunlar. 5 avantaj. Sen ne düşünüyorsun?
Son bir avantajını da söylemek isterim. Mesela,
bir dakika 6. bir avantaj var mı diyorsun?
Evet ekleyebiliriz bakalım.
Siz sabah işe gitmekten bahsettiniz de işten gelme kısmına çok değinmediniz gibi hissettim. Yani şimdi
ya,
mesela masanın başındasın
gitme...
saat işte evet. 9'da başladın 8'de başladın işte 5'te 6'da bitirdin 6'yı 5 geçe bir anda kapıyı açıyorsun bambaşka bir dünya. Ve yani bu evet. bir önceki dünyaya geçmenin bedeli 5 saniyelik bir şey oldu yani.
O evet evet kesinlikle.
Onun zevkine ya bir ayrı diye düşünüyorum yani.
Evden işe gidiş değil de, şimdi İngilizce'de commute diye bir terim var. Onun tam karşılığı evden işe gidip işten eve gelmek mi olur? Hani?
onu ikisi, evden işe gidip artıyor.
İkisi de aynen. İkisinin kombinasyonu. Commute yani. Ama evet güzel bir noktaya değindi Mehmet. Teşekkür ederiz.
Ne demek?
Şimdi biraz da şeylerden bahsedelim. Aslında değindik bu avantajlardan bahsederken. Bu evden çalışmanın veya uzaktan çalışmanın nasıl bir dezavantajları var? Mesela sizin ilk aklınıza gelen ne olurdu yani? Size böyle bir soru sorsam.
Ben yayının başında söyledin ya, bölümün başında söyledim evet. Biraz daha bu ofis çalışma ne zaman başladın, ne zaman bitirdin ayrımı silikleşiyor. Bilgisayardasın. Evet. İşte şu an ben iş bilgisayarımı kapıyorum. USB-C kablosunu diğer monitöre bağlıyorum. Yani bilgisayar başındasın hala devam ediyorsun. O benim için ayrım ama çok hafif bir ayrım. Yani bir yarım saat bir yol gitmek biraz daha kafa dağıtırdı belki.
Bir dakika bir evet. oylama yapmak istiyorum hızlı bir tane. Hangilerimiz şu anda pijamada?
Ben
bir dakika ben değilim. Ben değilim. Bunun,
bak güzel bir taktik.
Ben artık evet, evet. sabahları kalktığımda en azından yapmaya çalışıyorum. Hala mükemmel hale getirmedim. Pijamayla... Diyorum.
İş giysin.
Bilmiyorum. Yataktan hani çıktığın gibi pijamayı bırakacaksın yani. Hani yapmaya çalıştığım evet. şey gerek kot pantolon giy, gerek işte spor eşofman altı giy bir şeyler yap. O pijamalardan
mental
kurtulacaksın.
Mental olarak biraz ayırıyor
tabii canım o mental kutucuklara ayıracaksın yani kendini. Yatak mesela evet. ev kısmı olacak senin için. Ondan sonra banyoya Hı-hı. gideceksin, duş alacaksın. O günlük her zaman yaptığın şeyleri
bunlara
yapacaksın.
Bunlara gireceğiz. Şimdi bir dezavantajından
kendimi
bahsedeyim
sen
şu an. Aynen. Dezavantajı nasıl avantaja çevirdiğinden bahsettin sen. Şimdi dezavantajı listeleyelim bir bence. Benim oluşturduğumuz.
Sen neler?
Ben şimdi neler? Yine 5 tane dezavantajımız var. Bunlar birisi izolasyon değil mi? Yani evden çalıştığın için izole oluyorsun
ama
diğer
şeylerden. Şey, hani şirketten izole oluyorsun yani sonuçta yanında eşin, arkadaşın,
şirketten dediğin,
ev arkadaşın
yani çalışma arkadaşlarından. Evet evet.
Biraz da şu anki durumdan ötürü ayrı bir izolasyon
evet,
var aslında.
Evet ondan da bahsedebiliriz. Şu an ailelerimizden, arkadaşlarımızdan izole olduk değil mi
evet.
mesela?
Evet.
Öyle bir ama mesela şirketten izole olmanın da vermiş olduğu bazı dezavantajlar var. Şimdi şirketin içinde olmayınca bu sanki şirketin böyle bir parçasıymış gibi hissetmemeye başlıyorsun biraz sanki değil mi? Birazcık da böyle aidiyet duygun gidiyor.
Katılıyorum evet. Ya bu pozitif mi negatif mi etkiler bir business'ı bir iş yerine onu bilmiyorum
kişisel
ama.
Kişisel olarak çalışanı negatif etkiler bu. Çünkü bir şirkete bağlılık duygun gittiği zaman şevkin yani motivasyonu düşüyor şirketin çalışmaya
karşı. Ama işte bu firmaların çalışanlarına karşı sürekli çalışmaya devam edebilmeleri için sağladığı avantajlardan senin çalışan olarak senin için kötü bir şey mi izole olman onu bilemiyorum.
Yani şimdi mesela.
Evet kötü bir şey ki sen çünkü kariyerini.
Ya kendimi motive edemiyorum diyorsun.
Evet ve o şirkette sen eğer promosyon almayı düşünüyorsan kendini biraz büyüme orada o tarz şeyleri evet. düşünüyorsan şirketin işte şeyine inanman lazım değil mi? Büyük bir
vizyonuna.
Aynen vizyonuna evet. büyük resme görmen lazım filan. İzolasyon işte bunu düşürüyor. Evet sen bir şeyler diyordun.
Yani şimdi ben şey düşünüyorum hani daha önceki gittiğimde çalıştığım yerlerde böyle birkaç tane yakın arkadaşımın iş arkadaşı olmasını düşünüyorum. İşe gidip gelmeyi çok daha eğlenceli kılıyor. Veya mesela işte overtime normalden daha fazla kaldığın zaman da hani açalım işte bir şeyler içerken devam edelim falan filan diye. Hani güzel bir sosyalleşme oluyor. Sonuçta insan sosyal bir varlık. Ve hani tabii. çalıştığın yerde de sosyalleşebiliyorsan bu işi tabii ki de daha iyi kılıyor. Bu gerçekten
kesinlikle
de bir
katılıyor.
Dezavantaj yani.
Evet. Bir diğer nokta da görünürlüğün azalması. İngilizce'de
kesinlikle.
Şey var ya visibility tabiri. Aynen. Şimdi evden çalıştığın yani. İçin senin ne yaptığını, nasıl çalıştığını menajerin görmüyor, takım arkadaşların görmüyor. Bu da büyük bir dezavantaj. Yani sen çok iyi çalışıyor olabilirsin ama görünmediği zaman
yani bunu
özellikle
göstermek için ekstra efor sarf etmen gerekiyor.
Evet. Onlardan
kendini
bahsedeceğiz.
Kendini pazarlaman evet. lazım evet. Evet. Biraz da herhalde menajerlerin burada sorumluluğu artıyor. Yani insanların yaptığı şeyi takip edip ödüllendirme, o visibility onlar.
İşte bunlar evet bunu nasıl, görünürlüğü nasıl artırabiliriz değineceğim birazdan. Üçüncü size ikinizin de bahsettiği, anlaşılan şey yani ikinizin de bayağı bir sıkıntı yaşadığı iş ve yaşam dengesi. Work and life balance dedikleri
evet,
İngilizce'de.
Sıkıntı yaşıyor muyum bilmiyorum. Belki uzun vadede kendini belli eder. İş hayat dengesini diyoruz
evet.
buna.
Şimdi aslında evden çalışma dediğin zaman ilk etapta insan şey düşünüyor değil mi? Hani aslında iş ve yaşam dengesi için daha iyi olacağını düşünüyorsun. Ama aslında evet. öyle değilmiş. Mehmet de beni onaylar burada.
Evet.
Gecelere kadar. çalıştığı için şeyi fark edemiyorsun çünkü dediğiniz gibi yani iş ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor onun tam şeyinde değilsin, farkında değilsin yani. Mesela iş yerindeyken ne oluyor? İşten çıktın mı işin bitiyor. Ofisten çıktın mı, değil mi? Şimdi burada ofis yok hani, çoğu insan şeyde çalışıyor yani, yemek masasının üstünde çalışıyor. Mutfakta duruyorsun, aynı yerdesin falan. Böyle bir problem mevcut.
Evet, bir yandan da mesela yanınızdaki kişi de gerek eşiniz olsun, ev arkadaşınız olsun, onun da toplantıları varsa çok daha sıkıntı oluyor.
Evet, çok
mesela
daha sıkıntı.
Bizim en çok yaşadığımız sorulardan biri o yüzden mesela birimiz mutfakta olur, birimiz başka odada olur ve sesler hala duyulur yani.
Duyulur, evet. Büyük bir problem. Şeylerde deniyor, şirketlere deniyor sürekli hepimiz bir aileyiz. Şimdi evden çalışınca o da gidiyor artık biraz. Hani kültür farklılıkları var insanlar
hangimiz
arasında.
Hangimiz bir aileyiz oluyor?
Yok deniyor ya şirketlerde şey vardır ya. Evet. Kültürel bir fit muhabbetleri vardır ya. Şimdi onu nasıl sağlayacaksın?
El ele tutuşup şarkı söylemeler falan.
O büyük yalan ya.
Büyük yalan da ama şirketlerin yani önemsedikleri bir şey yani. Kültürel olarak aynı kafada olan.
Standartlarını korumak amaçlı önemsedikleri
bir
durum.
Evet, şimdi onu artık sen enforce edemezsin. Çünkü adam herkes kendi evinde çalışıyor. Birbirini görmüyor. Kim nasıl çalışıyor bilmiyor.
Doğru.
Yani bizim için belki çok önemli değil ama şirketler için büyük ihtimalle önemli bir etkendir.
Kesinlikle.
Yani.
Evet.
Ve son olarak da şey, dikkat dağınıklığı. Değil mi? En büyük şeylerden biri. Şimdi normal ofiste de var. Bizi distract nasıl çevirir?
Daha az fakat değil mi? Ofis ortamı dikkat dağıtacak.
Ofiste
daha az.
Kimin yanına oturduğuna göre de değişir yani. Sonuçta gelip de birisi hani sezondan dolayı bir alerji olabilir. Sürekli hapşırabilir, şey yapabilir. Tabii ki onun kontrolünde değil de dikkat dağınıklığından bahsediyoruz. Her ne kadar ses geçirmeyen kulaklıklarımız olsa da yine de bir ya da birkaç kişi önünde geçiyor. Önünde birileri toplantı oluyor falan.
Eski şirkette hatırlıyorum. Toplantı odalarının sayısında bir sıkıntı vardı. Hı-hı. İnsanların çoğu kendi masasında mesela şeylere katılıyordu. Bir adam vardı mesela bütün gün boyunca toplantı ve ayrılmıyor. Evet, bağırıp çağırıyor. Seni çok rahatsız ediyor ama şimdi o etken ama evden çalışınca daha da artıyor bu, değil mi? Şimdi senin mesela Mehmet şey var. Vino var evde, köpeğim var. Bizim şanslıyız, çocuğumuz yok. Çocuğumuzun olduğunu düşünsene yani. Sürekli çocuk seni rahatsız edecek. Sürekli çocuğun bir isteği olacak falan.
5 senede
bir
ben sıkıldım.
Aynen işte o çocuğa sürekli bakmak
büyük
zorunda
kalıyor.
Büyük olsa
öyle,
küçük olsa zaten
olsa
başka
oyun
bir olay. Hani eve gelip şeyde bir dadı falan da yok artık birçok kişide yani hani kendin bakacaksın. 1970-60'lara döndük yani o açıdan düşünürsen.
Veya şey var mesela salondan çalışıyorsun mesela televizyon hemen yanında yani bilgisayar şey duruyor PlayStation duruyor yanında değil
evet,
mi? Hani Netflix'i açıp bir şey izleyebilirsin.
Seni şimdi o bilgisayarın herkes başına tutup da çalışmanı zorlayan şeyler nedir? Test ediyor
evet,
senin hayat.
Evet. Aynen. İşte Selman gibi ikinci odamız olsa mesela odamıza çekilip kendimizi izole edebiliriz ama öyle şanslarımız yok tabii.
Evet.
O yüzden neler yapacağız bunları konuşalım. Şimdi birincisi izolasyon dedik değil mi mesela ilk dezavantajlarından. İzolasyonu nasıl mücadele edeceğiz? Neler yapacağız? Birkaç tane ben madde sayayım bakalım benimle aynı fikirde olacak mısınız? Şimdi birincisi şey bizim şirkette de çok yaptığımız.
İzole olma deme bana sakın.
İzole olmayın arkadaşlar.
Tamam problem çözüldü. Herkes evinde.
Şey
rahatsız
diyeceğim
herkes
biz
evinde. Aman tanrım.
Aynen. Mesela şey yapıyoruz işte eğlenceli işte şey kullanıyoruz komünikasyon için Slack kullanıyoruz. Mesela eğlenceli Slack grupları kuruyor insanlar tamam mı? Mesela şeylerden bir sadece ama kendi takım arkadaşınızla değil. Şey dediniz yani mesela mutfağa gittiğinde görüştüğün insanlar vardır ya mesela o adamı davet et mesela o gruba. Normalde mutfakta konuştuğun muhabbeti oraya orada yap. Ne yapıyorsun ne ediyorsun komik mimler paylaş filan. Normalde ofiste yapabileceğin Selman tabii çok şey yapmıyor bunu.
Ben evet şu an.
Ondan sonra şey
Selman
mesela günde
like
en az bir
diye böyle alttan
bir diğer şey de şey olabilir. İşinle çok ilgisi olmayan bir sosyal bir aktivite yap. Örnek mesela. Bir şeyler yapmaya çalış. Ne yapabilirsin?
Sanal olarak diyorsun herhalde öyle
İşinle
mi?
Alakalı
sanal olarak
olmaz,
olabilir. Normal olarak. Yani
sosyal olması şart mı?
Ha yani şu iş yerindekilerle mi yapıyoruz yoksa şahsi evet şeyden bahsediyorsun şu an?
Şahsi de olabilir. İş yerlerindekiler de olabilir.
Ben
yani girip bir
sudoku çözmeye başladım.
Mesela.
Aa, gerçekten.
Çok güzel.
Sudoku.
Vallahi
sudoku
çok eğlenceli başladım. Ben severim.
Ben daha önceden bilmiyordum. Sağ olsun eşim gösterdi. O da bulmaca şeyle.
Oynamamış mıydın daha önce sudoku?
Yok. Bilmiyordum. Wow. Ve şey yani hani mülakatta falan çıktığında yani hani sudoku'yu bilmediğim için de yapamıyordum da yani. Hani orada anlatılıyor da bilmiyorum yani. Çok hani komik. Kendim uğraşmıştım ilk başta. Ya bu ne ya falan demiştim. Halbuki yazılma da aynen çok benziyor yani. Neyse sonradan işin olayını öğrendim. Çok eğlenceliymiş.
Eğlenceli.
Hayatta kaçırdığım sudoku maceralarını şimdi tek seferde yapmaya çalışıyorum.
Kaça kaç çözebiliyorsun şimdi?
Şu anda şeyde hani en basitinden kolaya geçtim. Ortaya geçeceğim yarın.
İyi bebek şeyindesin.
Hala bebeğim ama kapışırım tamam, yani.
Bir diğer şeyi de bilmiyorum siz şirketlerde yapıyor musunuz? Şey düzenliyoruz işte sanal böyle öğlen yemekleri, sanal kafe toplantıları
ne
falan
şimdi,
böyle.
Ne şimdi mikrofonda ya, hard karşıdakini yemek yediğini mi biliyorsun sen? Yani bu ne ya?
Ama şey duruyor komik ama saçma.
Sanal happy hour'larına varım bak. Sanal happy hour'larını mesela şey biz de yapıyoruz. Özellikle işte ilk başta hani bir core arkadaşlarımız, en sevdiğimiz arkadaşlarımız şirketten. Onları açıyoruz. Sonra herkes oraya geliyor, uğruyor, merhaba merhaba diyor. Sonra kalanlarla tabii mesela oyun oynuyorsun falan.
Tamam aynı dediğim şey bu zaten.
Ama yemek konusunda biraz karşıyım. Yani biraz daha spesifik olmayayım.
Kahve peki? Kahve yiyin.
Kahve olur. Kahvede şapırdatma sesi belki biraz olabilir ama diyebiliyorum.
Şey var.
Şimdi bulunduğumuz durumdan dolayı sadece iş arkadaşlarımızla değil ailemizle de izole
evet,
olduk
ya,
dedik. Mesela
oldu.
Onlar için de ne yapabiliriz? Onun için de işte ailelerimizle işte FaceTime yapıp arada aramak, gün içerisinde mesela aklınıza geliyorsa falan.
Yani izolasyonla savaşın en büyük şeyi diyorsun bu interaksiyonların devam ettir evet. Sanal ortamda.
Evet şey yapılır mesela sanal oyunlar oynuyor insanlar. Netflix mesela bir Netflix Party diye bir uygulama çıkardı. İnsanlar beraber film izliyor falan gibi şeylerle.
Güzel olabilir. Evet.
Bunları giderebiliriz. Sizin var mı başka izolasyona karşı kendi şirket de denediniz veya şöyle olsaydı iyi olur dediğiniz bir şey var mı?
Yani ben geçen ben bir virtual çok sanal bir happy hour oldu. Gümbürtüye getirdim. Katılmadı falan.
Dijital interaksiyon senin güçlü için noktan değil galiba Selman.
Herhalde.
Selman normal sosyal aktivite şey diye.
Evet.
Ya bizi şu anda
bir de şey
evde,
de var yalnız.
Yani aklımızı kaçırmamamızı sağlayan en büyük şey Vino. Yani köpeğim.
Çok güzel.
O çok oyalıyor. Çok mutlu ediyor. Sağ olsun karşılıksız sevdiği için. Gerçi yemek vermesek sevmez diye düşünüyorum ama.
Aynen.
O çok yani hani hayat kurtarıyor. Eğer evcil hayvan edinmek istiyorsanız ve evde besleme şansınız varsa şu anda mükemmel bir zaman. Çok çok tavsiye ederim. İlk başta bayağı
ama tabii sen bir yerinizi belliyor ama geçirdin ya. Yani. Hani çocuk gibi o ilk baştaki şeyleri atlattıktan sonra biraz keyfini belki
ya yok hiç büyümeyen yani çocuk gibi. Eğitimi şey kesinlikle yapman gereken bir şey ve eğitim de sürekli bir şey. Yani sabah kalktığımızda bazen ilk öğrettiğim şeyleri bile tekrar ettiriyorum yani unutmasın diye. Ama eğlenceli yani. Hani günün sonunda eğlenceli beraber uyuyoruz falan böyle. Çok komik oluyor.
Aynen şey ben de düşünüyordum geçen gün. Çocuğu olan veya evcil hayvan olanlar için şimdi dışarı çıkamadığımız için güzel bir opsiyon. Tabii zorlukları var ama öte yandan da yani zevkli.
Aynen çocuğun neyse, varsa da çocuğunun büyüdüğünü görüyorsun. İkinci konuya geçelim evet.
Tamam ikinci konuya geçiyoruz. Görünürlüğü nasıl artıracağız değil mi? Hani dedik ya evdeyiz yaptığın işler görünmüyor ve bunu tabiri caizse yani menajerin veya üstündekilerin gözüne göze nasıl sokacaksın?
Gözüne nasıl sokacaksın?
Şimdi aynen gözüne sokarak bak ben çalışıyorum. Ben geçen gün şunu öğrendim. Mesela Slack'te bizim menajer şeye giriyormuş. İstatistiklere girip kim kaç tane mesaj atmış gibi oradan insanların
Allah
şeyini
Allah
bakıyormuş.
Öyle bir şey mesela mi varmış?
Evet öyle bir özelliği
bizim
var.
Menajerlere özel özellik galiba çünkü benim haberim yok.
Olabilir biz göremiyor olabiliriz. Onlara ismini yazdığında sen kaç tane mesaj atmışsın ne kadar aktifmişsin filan. Oradan ölçebiliyor yani senin şeyi. Ben de o yüzden
sana
şu an
spamlemeye başladın mı?
Aynen ne hangi muhabbet olursa olsun altına yazıyorum kesin.
Anlaşıldı şeyde internetten konuşuldu ama buraya da yazmak istedim falan diye ekliyorsun.
Aynen.
Ama güzel bir nokta aslında çünkü özellikle mesela bütün toplantılar internet üzerinden olduğuna yanlış anlamaya da çok müsait.
Evet.
Yani bazen mesela birçok toplantılarda
evet
insana kamera da açmıyor. O yüzden dediğini tek gerçek olarak anlamak zorunda kalıyorsun. Belki mesela evet diyor ama hayır şeklinde kafa sallıyor onu göremiyorsun yani.
Evet.
Hani o yüzden çok daha fazla konuşmak gerekiyor. Çok daha fazla anlatmak istediğini anladı mı karşısındaki? Onundan emin olmak gerekiyor.
Kesinlikle evet. O noktada şunu diyeceğim. İşte toplantılarda özellikle göründüğünüzden ve duyulduğunuzdan emin olun tamam mı? O yüzden ne yapman lazım? Dediğim gibi kamerayı kesinlikle açın. Yüksek sesle konuşun. Mesela bazen insanlar şey yapar mesela hatta teyit etmek için soru sorabilirsiniz. Anladın mı beni? Tekrarlayayım mı filan diye.
Feedback almak için.
Aynen feedback almaya çalışın filan. Bu arka planınız filan kötüse Zoom'u kullanın filan diyor millet. Çünkü bazı insanlar açmak istemiyor kamerayı.
Evet.
Değil mi?
Evet.
Mesela Zoom'un virtual background dedik o sanal şeyi
bir
açıp.
Kameranın
çoğu insan
çok
mesela
şey azizliğine uğrayan insanlar da var yani. Hani artık çok çıkmaya
evet
başladı. Hani her zaman gözükmek ve duyulmak güzel bir şey değil. Mesela gidip karşıdan kahve alacaksın veya bir anlığına tuvalete gitmek zorunda kaldın. Kamera açıksa ve sen onun farkında değilsen artık yeni bir iş bakmanın zamanı gelmiştir bence.
Evet, şeyden de bahsettim hani Slack'te veya işte hangi chat uygulamasını kullanıyorsanız orada aktif olmaya çalışın. Orada işte şeyler duruyorsa, bir tartışma yapılıyorsa, değil mi? Mesela senin bir fikrin
var. İsmin bir yerlerde geçsin.
Geçsin, evet. Yani yorum yapabiliyorsan.
Yorum bırakma. Biz şeyi kullanıyoruz mesela kendi takımımda. Hani herkes gün başlarken işte ben bugün bunları çalışacağım diyor. Zaten hani bu hafta bu sprintte, yani bu iki hafta içinde bizim sprintlerimiz iki hafta sürüyor. Bu iki hafta içinde neler çalışılacağı belli, nelerin bitirilmeye çalışıldığı belli. Herkesin kimin ne yapacağını da az çok biliyoruz. Sadece o gün neyde çalıştın, neyde takıldın, bloke misin, değil misin? Hani bloke sen, sana nasıl çözüm bulabiliriz?
Onları
aynı daily stand-up'ları yapmak çok önemli oluyor. O aslında hem görünürlüğü artırıyor hem de şeyi artırıyor, takım ruhunu arttırdığını düşünüyorum yani.
Evet, o aslında şeye değinmek istiyorum ben ona bir de. Hani komünikasyonu arttırmak için mesela şey bile öneriliyor. Daily stand-up'ların sayısının arttırılması falan. Daha fazla meeting yapılması falan. Ona değineceğim. Değinmek istediğim bir nokta daha vardı. Şey oluyor mesela bu tarz durumlarda, mesela koronanın yaşandığı durumlarda işte bazı böyle projeler oluyor. Özel projeler oluyor veya girişimler oluyor, değil mi? Inisiyatif dediklerimiz. Şimdi onlara belki şeyiniz varsa dahil olunabilir, değil mi, gibi mesela.
Gönüllü usulü mü bu biraz daha?
Evet, işte hani bir şey yapılıyor.
Topluma yardımcı olmak.
Mesela geçen gün topluma yardımcı da şey de olabilir. Mesela bizim şirkette geçen gün şey oldu mesela, bir sürü restoran sisteme gelmek istiyor ve menülerini bunları sisteme manuel olarak koymamız gerekiyor, değil mi? Şirket bazında bir e-mail gönderildi. Gönüllü olan insanlar varsa isimli falan yazıyorsun.
Sen gönüllü oldun mu?
Gibi şeyler. Ben oldum. 2-3 tane şeyin girdim. Menüsün.
Nasıl bir şeydi tecrübe olarak?
Çok böyle zeka şey gerektirmeyen bir şey. Copy paste yapıyorsun filan. Ama güzeldi. İyi hissettiriyorsun. Birine yardım ettiğini şey yapıyorsun. Sonra ismin görünüyor filan sheet'te. Fena değildi yani.
Güzel. Sevinim.
Güzel.
Notların arasında over communicate var. Yani normalde communicate edeceğinden daha fazlası. Biraz bu kritik, mesela bu işte bir sistemde kritik bir arıza oldu. Biraz daha bu remote olmanın gereksinimlerinden bir tanesi herhalde daha fazla communicate. Yani bunu bilmesine gerek yok demekten ziyade söyleyeyim, onun için önemi yoksa ignore eder, önemsemez deyip.
Bilemiyorsun çünkü, evet.
Fazla iletişim halinde olmak.
Bazı şirketler buna katılıyorum. Hani yazılı versiyonuna katılıyorum da bazı şirketlerde toplantının tadını kaçırmış durumda olduğunu düşünüyorum. Bizim şirkette çok şükür olmadı. Başka duyduğum şirketlerde sabah 9'da bir başlıyorlar toplantıdan akşam 5'e kadar. Yani bu insanlar ne zaman çalışacak? Hani beklenti nedir? Bilinmiyor yani.
İşte o çalışanlarına güvenemeyen bazı şirketler aslında.
Belki biraz öyle. Yani hani komünike ederken sorunları çözeceklerini düşünüyorlar da yani birçok sorun benim bildiğim konuşma tabii sonrasında, ki de yardımcı oluyor da konuşmanın sonrasında çözülüyor yani.
Şimdi şeyden çok bahsettik de, iş ve yaşam dengesini korumadan bahsettik, değil mi? Yani problem oluyor dedik. Şimdi normal zaten insanların yaşadığı bir problem bu. Artı evden çalışınca bu daha da artıyor. Ve bunu nasıl elimine edebiliriz? Yani onu nasıl koruyabiliriz? Şimdi Mehmet şeyden bahsetti. Kendi bir rutinin olduğundan bahsetti, değil mi? Mesela pijama yerine şey giydiğinden
takım elbise
bahsetti.
Her zaman giydiğim tabii ki.
Takım elbise. Kravatla, değil mi?
Şu an kravatla.
İşte önerilerden biri o. Ve herkesin de önerdiği
kravat
şey
takın.
Bu. İşe başla.
Altınızda ne giydiğiniz önemli başlama, değil mi?
İşe başlama ve işe bitirme rutinleriniz olsun, tamam mı? Şimdi normalde dediğimiz gibi fiziksel bir ortamda çalıştığımız zaman işe başlama rutinin işe gitmedir. İşte bitirme rutinin de işten çıkmadır. Ama evden öyle bir durumunuz yok. Bunun için ne yapabilirsiniz?
Yeni Zelanda
i̇şte
dansı.
Pantolonu giy. Mesela sabah kalkıp duş alıp elbiseni giyme, kahve makinesini açtığında işte, ama bunlar senin beyninde belli bir süre sonra sinyal göndermeye başlayacak ve sen kahvenin sesini duyar duymaz ya da kahvenin tadını alır almaz şey anlayacaksın, ha benim mesaim başladı, iyi anlayacaksın.
Bu güzel bir tavsiye.
Evet, bitirme de yani. Şey olabilir mesela, koşu olabilir mesela. Yani dışarı çıkamıyoruz ama koşuya yani.
Ya şu anda Türkiye'de yasak var, nereye koşuyorsun yani? Hani balkonda mı?
Hafta sonu sadece. Ya hafta sonu, hafta içi çıkabiliyorlar. Koşu olmasa bile evin içinde bir yapacağı bir spor veya çocuk varsa mesela çocuk yapıp oynanacak
kaldır.
Bir oyun filan.
Tabii. Bir sesler
gibi şeyler. Kalırsın. Evet. Bir diğer konuda işiniz bittiğinde gerçekten bitmiş olsun.
Evet.
Yani çünkü ne yapıyoruz mesela, ben özellikle şeyden çalışırken, yemek masasında çalışırken bilgisayarı açık tutuyorum. İşte oradan bir notifikasyon sesi geldiğinde halen geri gidebiliyorum. Bunu yapmamak lazım. İşte en güzeli tabii ki de kendinize ait bir odanızın olması. Odanın kapısını kapatıp bir daha girmemek yani oraya. O gün şeyin bitti demek. Yoksa imkanınız yoksa.
Serman yapabilir diye düşünüyorum ama biz
yapabiliriz.
Ama orada sıkıntı şu. Sadece iş yeriyle kısıtlı kalmıyoruz ya biz. gündelik şeylerde. Evet. Hani yine okumaya çalışıyorsun, bir şey, proje geliştireyim istiyorsun falan. O 3-5 oda gerektiriyor belki.
İşlerin odası ayrı, özel projenin evet. odası ayrı.
Kutucuklara ayrı.
Ama şimdi şöyle düşünebilirsin. Hani çünkü genelde çalışma bitti dedikten sonra 1-2 saat daha sürüyor ya. Orada böyle bir şey var ya. Bir...
İşte notifikasyonları i̇şte kapayıp yani. Mesela ben iş laptopunu kullanmamak da biraz o yüzden tercih ediyorum. Laptopu kapayıp bildirimler zaten 6'dan sonra bir Slack'te bir ayarı var. Gönderme falan diye. Kapanıyor. Sabah 9-10'a kadar ne zaman başlıyorsan ne telefonda mail yok, hiçbir şey yok. Öyle olunca ben çok faydasını gördüm. O ayrımı yapabilir oldum. Pozitif etkilendim ondan.
Kesinlikle. Bir diğer konu da şey, mental ve fiziksel sağlık. Bundan biraz bahsettik ama şeyi de takvimlerinize, hatta mesela bizim şirkette şöyle bir öneri geldi. Ayrı bir takviminiz olsun dediler mesela, iş yerinden ayrı. O takvime şey koyabilirsiniz mesela. İşte yeme içme, spor yaptığınız böyle şeyler ve ona uyumak yani. Değil mi? Gibi bir öneri de olabilir. Bir de yani evde kimin kalıyorsanız artık onunla beraber, mesela eşimle beraber mesela mola saatlerimiz falan var.
Ortak yapmak güzel olur.
Ortak
değil mi?
Yapmak güzel olur. Yoksa şeyleri. O zaman da o kendisi
mutfağı kahve alanına çevirdim, öyle bir şey mi yapıyorsunuz acaba?
Yok, şöyle yaptık biz aslında. Ben onu da ona da açıklık getireyim. Şimdi beraber eskiden aynı masanın üzerinde çalışıyorduk ve çok verimli olmamaya başladı. Onun evet. yerine ben eşimden rica ettim ve onun makyaj masasını şeye çevirdim. Kendi çalışma masama masası. Çevirdim.
Güzel fikir. Evet.
Öyle olunca şu an ayrı takılıyoruz yani. Sadece işte diyorum ki mesela hangi saatte mola vereceksin sen? Bu saatte iyi, tamam, hadi görüşelim falan diyoruz. Evet, bu da böyle. Ekleyeceğiniz bir şey var mı yoksa dördüncüsü takım
kültürü? Güzel tavsiyelerdi ya, ben uygulayabileceğim şeyler vardı.
Evet. Güzel. Şimdi takım kültürü ve ilişkileri nasıl geliştireceğiz? Peki yani uzaktan çalışıyoruz.
O çok zor. Bunlar... ya gerçekten hani özellikle de mesela eğer introvert veya extrovertseniz, hani introvert de mesela çok aşırı sıkıntı. Ve birçok tanıdığım mühendis evet. de ne yazık ki introvert. Yani onlarla anlaşmak, ortak noktayı bulmak çok zor, evet. gerçekten.
Senkronize olamıyorsun değil mi? Senkronizasyon evet. çok problem.
Evet. Ve evet. sen ne kadar senkronize olursan da o kişinin kodunu çok daha iyi anlıyorsun, yaptığı şeyi daha iyi anlıyorsun. Kod olması önemli değil. Onun intentionlarını, yani yapmak istediğini daha kolay anlıyorsun o kişiyi tanıdığın zaman. Ve bunu yapmak çok zor.
Şeyden bahsetmek istiyorum. Hani insanların sürekli iletişim halinde olması gerektiğinden bahsetmek istiyorum yani burada. İşte menajerinle çalışanlar aynı projede çalıştığın zaman da deadline'ları belirlemek. Hani değil mi? Mesela şu anda deadline'ın ziyade bir check-in pointleri değil mi mesela? Çünkü uzaktasın, insanların ne yaptığını bilmiyorsun. Mesela ben Mehmet'ten bir projeyi bir hafta içinde bitirmesini bekliyorum. Mehmet'in senkronize olamadığım için doğru düzgün. Mehmet belki çok farklı bir şey yapıyordur. Benim onu beklediğimi bilmiyordur. Onun için evet. ne yapacağız? İşte check-in pointlerimiz olacak. Mehmet'e diyeceğim ki haftanın ortasında bir görüşelim. Durumumuz nedir? Bir kontrol edelim kendimizi gibi. İletişimi, komünikasyonu sürekli arttırmamız lazım. Mesela stand-up'lardan bahsettik. Stand-up'ların sayısı arttırılabilir mesela, değil mi? Mesela one-on-one'lar yapılıyor menajerlerle. Haftada bir gün yapıyorsan bu dönemde mesela ikiye çıkartabilirsin belki. Fazla görünebilir ama iletişim kopukluğundan ziyade over-komünikasyon belki bu durumda daha iyi olabilir yani. Bir diğer de işte hani kültürel olarak hani yakınlaşmak için, yine size komik gelebilir ama bizim sanal böyle kutlamalar falan yapmaya çalışıyor insanlar.
Doğum günlerini mi kutluyorsunuz sanal olarak?
Aynen, doğum günlerini sanal olarak kutluyoruz.
Şaka yapıyorsun. Herkes happy birthday mi söylüyor teker teker?
Zoom toplantısında.
Zoom'da galeri açıp 30 kişiye.
Bu cuma günü deneyeceğiz bir tanesini, bakalım nasıl olacak. Biz de yapmadık hala.
Ben ama... utanırım ya.
bir diğer şey de.
Katılımcı olmak da beni utandırır öyle bir şeyde.
Ya doğum günü kutlanmasını mı istemezdin yoksa?
Katılmayı mı istemezdim?
Ya cringe aslında böyle hani bir değişik bir ortam oluşur gibi. Hani şarkı söylüyorlar, senkron bozulmuş falan.
Ben geçen yılda bir yapay değil virtual bir doğum gününe katıldım. Yaklaşık 26 kişi sanal, vardı. Sanal. Aynen, sanal. 26 kişi vardı.
Nasıldı?
Gayet iyiydi. Yani hani herkes kötü olmasını bekliyordu. O yüzden mi gayet iyiydi anlamadım. Ama toplamda baktığımızda sıkıntı oldu mu oldu. Toplamda baktığımızda ama eğlenceliydi yani.
Olmamasının daha iyi mi olur muydu?
Nasıl yani?
Olmaması mı daha iyi yoksa böyle bir şey yapmak bence daha mı?
Böyle bir şey
yani?
Yapmak daha iyi. Çünkü mesela 26 kişi de ya. 26 kişi de herkes bir kişinin konuşmasıdır dinliyor. Normalde düşün yani, hani bir yere gittiniz. Orada evet. herkes oturuyor, yanındakiyle evet. konuşuyorsun. Ve tanıyacağın kişi biri veya iki kişi olacak. Yani mesela evet. birçok kişi tanımıyorsun. Ama burada 26 kişi ilginç, hani konuştuğun evet. zaman seni duyuyor. Yani burada da dezavantajı mesela, hani o kadar kişi aynı anda konuşmanın verdiği bir şey, stres olabilir bazılarında. Onu düşünüyorum yani.
Evet,
o
kesinlikle.
Da ilginç, evet.
Ben de geçen gün, bizim işte şirket kendi bir web takımı var. Onların işte böyle cuma günleri bir brown bag session'lar oluyor. Bazen konu olmadığı zaman oturup normal muhabbet ediniyor. Mesela girdim, 60 kişi var. Çoğunu tanımıyorum. Şeyden Tiger King'den falan bahsettim. Millete izlediniz mi diyorum mesela. Millet dinmiyor.
Evet, bu aralar Netflix şovları çok iyi. Mesela eşi olan bilir. Neydi o? Bir tane eşleştirme dizisi vardı Netflix'te.
İzlemedim ben.
Bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun ya? Senin eşin var. Senin, sizlerin eşiniz var yani. Biz, ikinizin de.
Biz izlemiyoruz. Aslında. Biz daha entelektüel şeyler izliyoruz Mehmet.
Çok dışarıda kaldım. Bir anda kendimi izole olmuş hissettim. İşte izolasyondan bahsediyoruz arkadaşlar. Aynı şeyi izleyeceksiniz. Ben de Tiger King'i izlemedim mesela. İzledim.
Tiger King kesin izlemem lazım.
İlk bölümde sıkıldım. Ne diyeceğiz?
Ben de izlemedim.
Evet. Ben neyse, hiç bakmadım. Neyse konu daha. Size üzülüp bir sonraki noktaya geçmek istiyorum.
Üzülüp.
Son dediğimiz şeyden dikkat dağınıklığını nasıl azaltacağız değil mi? Distract oluyoruz dedik şeyde. Evden çalışırken. Bunun için neler yapılabilir? Var mı bir fikriniz?
Meditasyon yapılabilir.
Siz mesela neler yapıyorsunuz
ben
şu an?
Meditasyon yapıyorum.
Bu günlük unsurları 5-10 dakika. Şey yapabilirsin.
Yani bunun dışında neler yapıyorum diye düşünüyorum. Yani ayağa kalkıyorum işte, çok şükür evcil hayvanım var. O işte arada bir onunla oynamam gerekiyor.
Ama bir dakika, bunlar dikkat dağıtıcı unsurlar.
Dikkat toparlayıcı. Yani bir yandan dikkat dağıtıcı ama bir yandan dikkatim dağılınca da hani orada beni oyaladığı için tekrar toparlayıcı diye de bakıyorum.
Farklı bir şekilde açıdan bakıyor olaya.
Ben de şunu diyecektim. Dikkat dağıtıcı unsurları azaltmak, gözü önden kaldırmak ya da işte
güzel,
kendini biraz soyutlamak iyi olabilir.
Evet, mesela aynı şekilde dikkatimi de dağıtıyor bazen. Mesela dikkatim topluyken dağıtıyor bu sefer de. Yani öyle de bir sıkıntı
aynen, var. Onu mesela engellemek için bir şey yapıyor musun?
Kapıyı kilitliyorum, o zaman kapıya dayanıyor bu sefer de. Kapıyı açmayı öğrendim. Ne yapacağım ki yani? Hani bizim gibi iki tane odamız yok ki. Bir tanesini koyalım.
Yine oraya geldi.
Şimdi birincisi şey diyelim. Mesela özellikle biz biraz daha şanslıyız ama kalabalık bir ailede düşünsene, kardeşim falan var. 3-5 kişi beraber yaşıyorsun falan. O zaman daha da kötü
aynen,
olur.
Aynen, sürekli toplantıdasın, bir anda yemek hazır.
Aynen işte öyle bir çok işte evet çok önemli mesela bir toplantın varsa işte kapıya ve masana bir yere bir şey as, yani şey demen, bir sinyal verecek diyeceksin ki şu an rahatsız edilmemem lazım. Ben şu an meşgulüm.
Mantıklı.
Otellerdeki gibi do not disturb mi koyman lazım.
Aynen. Şey vardı benim aslında, BMC'de çalışırken böyle bir lamba gibi bir şey vardı. O şey bağlıydı. Bizim kullandığımız meeting uygulamasına bağlıydı. Meeting'de olduğun zaman kırmızıya dönüyordu ışık. Olmadığı zaman maviye, şeye, yeşile dönüyordu falan. İnsanlar anlıyordu yani.
Hmm. Ne kadar yani, güzel.
Mesela Selma ne
şey
yapabilir?
Gibi yayındayız falan tarzında radyolarda.
Aynen, aynı yayındayız. Selma mesela kapısına bir şey asabilir ki Seda gelmesin falan mesela.
Hangi kapıyı asacağı çok önemli tabii ki.
Mehmet şeyden bahsetti, hani eşin de çalışıyorsa ikiniz de toplantılara giriyorsunuz. Şimdi onu nasıl aşacaksın? Mesela biz işte kahve alırken şeyi konuşuyoruz. Mesela hangi saatlerde önemli toplantılarım var? Hangi saatlere rahatsız edin? Yani
ortak şeyiniz yok mu sizin? Ortak takviminiz yok mu?
Ortak takvimimiz yok. O da güzel fikir aslında. Yani
mesela bizim ortak
ama
takvimimiz
biz konuşuyoruz
var
genelde.
Tabii ki de konuşmak önemli. Güzel, evet. Ortak takvim de olması önemli. An be an mesela Jülide'nin eşimin saat 9'da başlıyor. Bazen hani o biraz daha pazarlama işinde olduğu için onun toplantıları yazılımcılara göre daha fazla. Hani saatlerini hatırlayamayabiliyorsun. Evet. Yani. O yüzden ortak takvim çok daha iyi oluyor.
O da güzel, mantıklı denilebilir. Bir diğer problem ise çocuğun olduğunu düşün ve ikinizin de çalıştığını düşün. Durum daha da kötüleşiyor. Onun için de mesela...
Onun için de mesela benim şu anda köpeğim var. İkimizin de toplantısı olduğunda çok sıkıntı oluyor yani. Ona nasıl çözüm bulamadım, seni dinliyorum şu anda kardeşim.
Şöyle hani ikinizin de toplantısı olmaz, hangi toplantı daha önemliye karar verir?
birimiz şey yapacak yani, birimiz suck'ı up yapacak.
Şimdi köpeği şey kendi bir yeri vardır zaten değil mi? Kendinin
yok artık şeyi. Yok.
Ama
malum
artık yok. Aynen. Yani büyüdüğü için artık şey yapmıyor.
Kendi kafesinin üstüne atlayabildiği
yani,
için artık.
Mesela benim toplantım şu an daha önemli. Acil bir durum olduğunda sen ona bak filan demek zorunda kalacak. Yani biriniz şey yapacak.
Evet, firmalar da bunları anlayışla karşılar.
Kesinlikle.
Biraz da bu zamanda.
Evet. Evet.
Ben bazen mesela şey Vino kucağımdayken çıkıyorum toplantıya. Herkes falan yapıyor. Yani hani dezavantajı avantaja çeviriyormuş gibi oluyor ama.
Evet. Yo, güzel. Bu aslında bütün önerilerimiz arasında aslında
evet,
ben
biraz daha sosyalleşmiş oluyor yani. Yani. İnsanlar benim hakkımda bir şey daha öğrenmiş oluyor.
Biraz daha insanlaşıyoruz yani. Evet. Ya da çocuk mesela bazen geliyor şey. Dün cuma günü bizim yine bir toplantı vardı. Çocuğun biri çıktı, soru sordu mesela. Çünkü dinliyormuş, orada katılıyormuş. Toplantı çok teknik bir şey değil. Biri işte hiking yapmaktan falan bahsediyor. Çocuk güzel bir şey oldu işte, interaksiyon oldu. Neyse, bir diğer konuda şey diyecektim. Mesela televizyon izlemek yerine müzik dinlemek aslında.
Uzatması yani.
Seni aktif olarak meşgul edecek şeyden evet, uzaklaşıp biraz daha.
Şimdi background böyle bir noise şey olsun istiyor ya insanlar. Ben mesela bazen YouTube'dan bir şey açıyorum ve fark ediyorum
güzel
ki beni çok
güzel playlistler varmış.
Hani evet böyle, güzel bir noktaya değindim Mehmet her
zaman. Ben bugün çok güzel noktalara değinmişim ben bunu gördüm sonra.
Evet Spotify'da iki tane önereceğimiz liste var. Bunu aslında açıklama bölümüne de koyabiliriz. Biri şey deep focus dediğimiz herkesin böyle şey yok ses yok. Sürekli müziklerle. Gerçi ses de var bazılarında. Diğeri de lo-fi.
Gazino şarkısı mı çalıyor? Biraz daha anlatır mısın? Ne tür şarkı yani? Herkesin hoşuna gitmeyebilir mesela.
Biraz da hani şöyle hani sözlerine takılmayacağın müzikler hani birazcık daha.
Anladım.
Öyle diyeyim. Hani rap olsa mesela onunla beraber evet, söylemek istersin.
Özellikle playlist'i de söyle de onun hakkında bir şey söyleyeceğim.
O da lo-fi beats. Onu,
o da çok
o da popüler. Elektro, evet, çok o da popüler. Sessiz galiba aynen. Aynı tarzda değil mi?
Aynen şey benzer. Elektronik herhalde birazcık daha. O da
yani ben mesela şey bunlar yani, sevdiğim mesela DMX'in bir şarkısını açtığımda ve şarkıları söylerken klavyenin hızlandığını hissediyorum yani. Hani bana da mesela böyle şarkılar da işe yarıyor. Kişiden kişiye değişir tabii ama.
Olabilir evet.
Mesela sende o mesela şarkıların.
Senin dikkatini dağıtmıyor mu bu?
Dikkatimi dağıtmıyor. Sadece konsantre evet. Olma hızım daha uzun sürüyor.
Anladım.
Ama konsantre olduktan sonra İlginç. O hızı daha hızlandırarak make-up yaptığını düşünüyorum. Peki şey o bahsettiğin playlistler sende o etkiyi yarattı mı? Asıl onu öğrenmek istiyorum.
Yok o playlistler birazcık daha böyle arkada böyle bir ses var.
Denedin mi
çok hiç? Yoğunlaşmıyorsun onu. Denedim ben onları dinliyorum. Çünkü sevdiğim bildiğim bir şarkı olduğu zaman böyle otomatikten ona eşlik ederim. İşe odaklanamıyorum. Veya işte televizyonu kapatın dedim ya mesela YouTube'dan böyle bir şey izlediğim zaman da şey farkına varıyorum yani. Hiç
sağlıyorsun.
Verimliğim çok düşüyor yani.
Sağ ekranda futbol maçı açıp çalışmıyorsun yani.
Aynen işte evet. Yalandan çalışmış.
Ben onu bazen Twitch açıp bu işte repetitive görevler olur. Yani sıkıldığım ama yapılması bazen yapmak zorunda kaldığın işler olur ya böyle sıkıcı işte diyelim bir şeyi kopyala böyle ya da
aynen,
neyse
şey,
öyle
20-30 dakika otomatiğe sürecek. Bağlamışsan aynen.
O zaman biraz daha zevkli hale getirebiliyor o tür tabii. Şeyler o zaman ama ne zaman kapatacağını tekrar
peki normal bir zamanda ne dinliyorsun Selman?
Spotify'ın müsaade ediyorum beni yönlendirmesine bu konuda. Algoritmasına Spotify güveniyorum. Güzel şeyler çıkarıyor karşıma evet. Beğendiğim şimdi müziklere kalp atıp algoritmasını besledikçe güzelleşmeye başladı.
Yılların yatırımı var diyorsun.
Benzer şeyler çıkıyor evet.
Evet.
Ama güzel. Bir diğer şey de İngilizce'de bir tabir var. Eat the frog diye. Kurbağayı ye diye bir tabir var. Şimdi bundan bahsetmek istiyorum. Biraz ilginç
gerçekten
bir
ilginç. Ben de merak ediyorum.
İlginç evet. Şey de ilginç geliyor. Şimdi Brian Tracy diye bir adam var. Bunun bir blogu var. Blogunda şöyle diyor ki Mark Twain Amerikalı bir yazar. Bir keresinde şöyle demiş bu adam. Eğer demiş her sabah yapacağınız ilk iş canlı bir kurbağa yemek ise demiş. Kendi kendinize şöyle diyorsunuz. Bugün benim başıma gelebilecek daha kötü ne olabilir ki diyormuşsunuz tamam mı? Bu da evet. Ne yapıyor? Yani bu gün sonrasını sizin için çok kolaylaştırır. Yani bu da tabii kurbağada ne oluyor bizim şeyimizde, metaforumuzda? Sizin o günkü yapacağınız en büyük işte en zahmetli işte vazifeniz, taskiniz neyse o oluyor. Bunu yapınca da işte o. Çünkü genelde insan ne yapıyor? Zor olan o taskleri, o vazifeleri erteleme içgüdüsü var değil mi insanlar? İngilizce şey deniyor. Procrastination mi deniyor buna?
Evet.
Şimdi bunu bir kere sabah oturup bir kere de o işi bitirebilirseniz günün geri kalanı sizin için çok daha kolay olacaktır ve daha da verimli olacaktır.
Çok güzel bir söz. Sen bunu yapabiliyor musun
yani
peki?
Yani şunu mu diyoruz? Yani
ben bazen
o gün
yapıyorum.
İçerisinde
ben şu, evet,
en zor şeyleri al ve onunla başla. Onu yoldan çıkar.
Evet. En kötü şeyi ilkin deneyimle sonrası daha da kolay olacaktır diyor. Ve bir de şöyle bir şey var. Sabah bir de insanın enerjisi falan yüksek oluyor
evet,
ya birazcık
doğru.
Daha. O an ben sabahları yapmaya çalışıyorum bunu.
O çok yani. Doğru ama yapamadığında da sıçıyorsun tüm gün bitiyor yani.
Yapamadığında çok kötü evet işte.
Yani
erteliği
yani
yapıyorsun o zaman.
Bir şey yani.
Evet.
Hani bir de
şimdi konuyla ilgisi var. Bir de hani vaktimizi değerlendirelim diyoruz da bir de insanın enerjisi de aslında değişiyor değil mi gün içinde?
Evet.
Baktığın zaman şimdi doğru. Bazı saatlerde enerji çok fazla. Mesela öğleden yemekten
yemek
hemen
yiyorsun,
sonra biraz dert. Düşüyor filan. İşte onu da iyiyle değerlendirmek lazım. Mesela biliyorsun ki mesela bir toplantıya gireceksin. Toplantıda çok senin çok konuşma şeyin olmayacak. Hı-hı. Sürekli şey diyeyim. Mesela
öyle
toplantıdan
bir
önce
koy.
Öyle bir vaktin varsa toplantıdan önce mesela enerjini iyi kullanabilirsin. O toplantıya yorgun olarak girebilirsin. Mesela problem değil. Veya bir toplantıda konuşacaksan eğer biliyorsan ki o toplantıya sürekli katılım yapacaksan enerjini mesela oraya saklayabilme gibi gün içinde kendini ayarlayabilmen lazım.
Anladığım kadarıyla senin konuşman gereken toplantılar sabah oluyor. Senin konuşmaman gereken toplantılar öğleden hemen sonra oluyor.
Onu aslında yapabilirsin evet. Öyle evet. Yani her insan değişiyor tabii. Ben mesela bazen gece çalışmayı da seviyorum. Çok verimli olduğumu düşünüyorum bazen. Ve mesela bazı işlerimi gece 11'e falan bıraktım çok oluyor. Mesela gibi kendi
ama
artık
işte
gün
iş şeye ayrımı da biraz tezat.
Aslında
olur.
Yaptığın ayrım prensibine
evet,
biraz değişiyor.
Oradan da biraz onu evet. Oradan da biraz kaybediyorsun.
Mesela benim
doğru.
Aslında bu akşam yapmak istediğim birçok şey var ama Hani zaten saat olmuş burada 11. Yarın yapayım diyorum. Yani hani
ama şöyle şimdi ya şu an eğer verimli olduğunu biliyorsan
verimli olduğumu bilsem de şeyi bölmek istemiyorum yani işle
o gün evi
bölmek istemiyorum yani hani o yapmak istediğim bir compromise değil yani.
Katılıyorum olabilir. Hani yanlış yapıyor olabilirim onu. Son bir noktada ödüllendirin diyor tamam mı kendinizi? Nasıl ödüllendireceksin? Mesela Netflix'te çok sevdiğimiz bir dizi var. Tiger King herkesin sevdiği.
Ben sevmiyorum.
Şey tabii. Mesela ben Tiger King'i ikinci bölümünü izleyeceğim ya mesela. Diyecek mesela işte Jira'da şöyle bir ticket'ım var.
Tiger King'i izle.
Bitireyim. Tiger King'in 3. bölümünü izle mesela. Gibi veya ne bileyim kitap okuyorsundur bir bölüm
dondu
vardır.
Bu
çok okumak istiyorsun.
Çok komik
bu tarz ödüllendirme ile.
Burada da aynen şöyle kaldı.
Burada da evde çalışmanın dezavantajlarından bahsediyorduk.
Geldi. Aynen bir ara dondu. Böyle yani ödüllendirme yöntemiyle kendimizi şey yapabiliriz yani.
Ödüllendirebiliriz.
Daha verimli hale getirir.
Yani kendine bir şey kutsun diyorsun.
Hedef
hani
olsun
şunu yaptıktan
aynen
sonra şunu yapı. E peki ofis ortamında böyle bir şey ihtiyaç duymazken niye
evet,
remote'da uzaktan da böyle bir şey oluşuyor.
Mesela,
ya şu çünkü şöyle mesela o Netflix'teki şeyi izlemek için kendini zor tutuyorsun ya örnek mesela çok seviyorsun izlemek.
Ha biraz daha bariyer düşük ya hemen oturup
hemen,
şu
aynen
an yapabilirsin.
Ofiste yapamazsın onu zaten yani oturup da aç herkesin
ya
yanındasın. Onu halen evet izle onu ama bir şey bitir yani bir hak et onu yani.
Bu sayede evet, evet.
Bu güzel bir şey olabilir zorlayabilir.
Evet.
Konsantreni de arttı.
İyi bakalım eklemek istediğiniz bir şey var mı bu kadar?
Ya bayağı şeyden
evet
konuştuk. Güzeldi.
Evet, normal formatımız yine çok değişti.
Bu da tabii
bu sefer normal formatımızın neredeyse iki katına çıktı ama güzel olduğunu düşünüyorum.
Bayağı uzunluk bir uzun olarak. Evet. Biraz da belki şunu söylemekte fayda var. Bu tür şeyler kişiden kişiye de çok değişiyor. Değişiyor. Hani bunlar yani şunu yapın gibi tavsiyeler değil de işte beraber fikirlerimizi söyledik zaten.
Benim
uyanları alıp uymayanları yapmak.
Yani, bunlar
üçünüzün yani ikinizin de mesela en çok hani size şey yapan sizin aklınızda kalan şey neydi yani? Mesela benim için en çok işte bu rutinini çok daha güzel böyle kişiselleştirmek. Mesela benim bugün anlattığım benim kendi rutinimdi ama dediğiniz gibi başkasında başka bir şey çalışabilir. Sizin için neydi?
Ben iki şeyi o iş ve şeyi arasını biraz daha açmak güzel olur diye. Yani o senin işte pijama giysi değiştirmesi o tür simgesel olarak görünen fakat psikolojide böyle bir farklı bir şalteri açıp diğerini kapacak böyle bir şey olacağına inanıyorum. Onu bulmam benim için güzel olabilir.
Evet. Ben de hani iş yerinle özel hayatın arasında bir fiziksel bir bariyer koyman artı dikkat dağınıklığıyla ilgili kısımlar benim şeyimi çekiyor. Yani dikkat dağınıklığı da...
Sen YouTube izliyorsun.
Aynen. Aynen.
Onu azaltabilmem lazım.
Ama şu an televizyonlu odadan diğer odadasın.
Televizyonda
yani
da izlemiyordum da normalde de.
Ha bu arada oradaki sana güzel bir şey var. Extension tavsiye edebilirim. YouTube blocker diye bir şey var. Extensionlar var.
Belli saatlerde kapıyor mu?
Yani girince veya işte tamamen boş bir sayfa görüyorsun mesela.
Kontrol bende mi?
Kontrol sende.
Ben yine giderim blok atarım.
Neyse çocuk musun? Anahtarı kitleyip şey yapacaksın, kapatacaksın. Biraz kontrol ya lütfen.
Çocuğumun
kaç yaşına gelmişsin?
Koymam saç mantıklı da. O tamam onun için de niye YouTube şey koyayım oğlum? Gitme.
Extension'ın bug'ını buldum.
Evet arkadaşlar bizden bugünlük bu kadar. Evden çalışmanın, uzaktan çalışmanın avantajları, dezavantajları ve bu dezavantajları nasıl avantajları çevirebileceğimizden bahsettik. Bizi Twitter'dan takip etmeye devam edin. Bu arada yeni bir YouTube kanalı açtık. Bir sonraki bölümü paylaşırken Twitter paylaşacağız ve oradan da bizi izleyebilirsiniz. Bizi dinlediğiniz için tekrardan teşekkür ederiz. Her nerede dinliyorsanız iyi akşamlar.
Ya da iyi günler, günaydın.
Görüşmek üzere.
Günaydınlar. Podcast sona erdi.